Ayrım 2.
Yüksekte duran ve büyüyebilmek için işçi sınıfını sömüren varlıklı bir hakim sınıf diye bir şey yoktu. Sonuçta Morgan ve diğerleri ilkel toplumu bir ilkel komünizm sistemi olarak adlandırdılar. İkinci olarak varlıklı hakim sınıfın yürütme kolu olarak görev yapacak ve çalışan insanları boyunduruk altında tutacak silahlı adamlara ve polis kuruluşuna sahip baskıcı bir devlet aygıtı yoktu. İlkel kabile toplumu kendi kendini yöneten, demokratik, kadınlar da dahil toplumun tüm üyelerinin eşit olduğu bir toplumdu. Üçüncüsü, kuruluşu bakımından bizim sınıflı toplumumuz baba ailesi olan birimiyle ataerkil iken, ilkel toplum anaerkildi ve birimi anayanlı, gens ya da klandı. Bunun da ötesinde kadınların aşağı cins oldukları mitine dayanan erkek üstünlüğü yalnızca bizim ataerkil sınıflı toplumumuzda vardır. Komüncü ilkeler üzerinde kurulmuş olan eski anaerkil sistemde tıpkı varlıklı bir hakim sınıfın çalışan kitle üzerinde hakimiyeti olmadığı gibi bir cismin diğeri üzerinde hakimiyeti diye bir şey de yoktu. Ve son olarak da öncü antropologlar bizim bildiğimiz biçimiyle bir aile biriminin var olmadığını keşfettiler. Kabile toplumu her biri toplumsal kız ve erkek kardeşlerden oluşan bir klanlar ağından ibaretti. Onların sınıflandırıcı akrabalık sistemlerinde bütün üyeler ayrı aile bağlarıyla değil, kendi klan ve kabile bağlarıyla tanımlanıyordu. Böylece karşılaştırmalı tarihsel yöntemleri ile öncü antropologlar kapitalist toplumumuzun kilit kurumlarına, bunların ilkel toplumda kesinlikle bulunmadıklarını keşfederek istemeden dikkat çekmiş oldular. Bu kurumlar gayet yerinde olarak Engels'in kitabının adını oluşturdu. Ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni. Engels bu sınıfsal kurumların var olmadığı dönemde kadınların sınıflı toplum boyunca içinde bulundukları boyun eğici ve aşağılanıcı konumlarının tam tersine çok yüksek bir mevki işgal ettiklerini, büyük bir özgürlük ve bağımsızlığa sahip olduklarını da vurguladı. İki toplumsal sistem, ilkel eşitlikçi sistem ile bizim baskıcı kapitalist sistemimiz arasındaki bu keskin zıtlıkların ortaya çıkması, kültürümüzde yaygın olan kimi temel masallara yıkıcı darbeler indirdi. Egemen güçler için şunlardan hangisinin daha sıkıcı olduğunu söylemek zor. İlkel toplumun kolektivist, eşitlikçi ve demokratik olduğu gerçeği mi, yoksa ilkel toplumun kadınların toplulukta etkili ve saygın mevkiler işgal ettikleri anaerkil bir toplum olduğu gerçeği mi? Onlar için aynı derecede sinir bozucu olan bir şey de bize ilelebet var olduğu söylenen baba ailesinin aslında tarihte oldukça geç ortaya çıktığına ve kökeninin anaerkil toplum düzeninden ataerkil toplum düzenine geçişe denk düştüğüne ilişkin kanıtlardı. İşte bu bulgular ve daha da ötesi, Marksistlerin bunlardan çıkardıkları radikal sonuçlar, antropolojinin karşıt ekolleri arasında uzun ve sert mücadeleleri kızıştırdı. 20. yüzyılda ortaya çıkan yeni eğilimler, antropolojinin kurucu bilginlerinin yöntemini ve bulgularını reddederek, Morgan, Tyler ve diğerlerini eski moda ve modası geçmiş olarak nitelendirdiler. Gerçi kendi aralarında yayınmacı, difüzyonist, işlevselci ve yapısalcı gibi çeşitli eğilimlere bölündülerse de aralarındaki farklılıklar herhangi bir tarihi ya da materyalist antropoloji yaklaşımına gösterdikleri ortak muhalefet yanında çok önemsiz kalır. Bunların tutumlarını en iyi temsil edenler Amerika Birleşik Devletleri'nde Franz Boas, İngiltere'de Radcliffe Brown, Fransa'da ise Levi Strauss'un tilmizleridir. Bu her türden betimleyiciler insanın tarihsel ilerleyişinin herhangi bir birleşik kavranışını reddetmişler ve kendilerini değişik ilkel insan gruplarının kültürlerini ve geleneklerini incelemekle, bunları birbirleriyle ya da uygar toplumla karşılaştırmakla sınırlandırmışlardır. Başlıca amaçları çeşitli ya da farklı kültürlerin hep var olmuş olduğunu kanıtlamaktır. Bu gerçek yadsınamaz ama böylesine basit ve temel bir gözlem, İnsanoğlunun uzun ve karmaşık evrimi boyunca geçmiş olduğu toplumsal gelişme aşamalarını saptamaya yönelik daha ileri bilimsel ihtiyaçları ortadan kaldırmaz. Michigan Üniversitesi'nden Profesör Leslie A. White'ın bu betimleyiciler için dediği gibi, maddeciliğe karşı olmalarının yanı sıra bunlar entelektüelliğe ya da felsefeye kuramlaştırmayı küçümsediklerinden ve evrime de karşıdırlar. Etnolojinin hiçbir yasası ya da önemi olmadığını, kültürel fenomenlerde hiçbir düzen ya da mantık bulunmadığını, uygarlığın bu felsefenin en önde gelen temsilcisi R.H. Lowy'nin sözleriyle sırf bir plansız karmaşa, bir kaosvari cümbüş olduğunu göstermeyi kendilerine görev edinmişlerdir. Philosophy for the Future, gelecek için felsefe. Aslında bu kaosvari cümbüş tarihte ya da tarih öncesinde değil, bu antropologların kafalarında ve yöntemlerinde vardır. Birleşik bir tarihsel süreci alıp paramparça ederek onu betimsel verilerden oluşan bir plansız karmaşa haline getirmişlerdir. Bunu yaparken insan tarihinin en eski ve en uzun dönemini, anaerkil toplumsal örgütlenme sistemi dönemini koparıp atmışlardır. Oysa kadınlar ve aile ile ilgili sorunların anlaşılabilmesi için bize temel bilgileri sunan da esas olarak bu dönemdir. Şimdi tarih öncesinin bu yanını incelemeye geçelim. Toplumumuzdaki en gözde masallardan biri, kadının doğal yapısı itibariyle aşağı cins olduğu ve bunun da çocuk doğurma işlevinden ileri geldiğidir. Bu masala göre kadın çocuğuna bakması gerektiği için eve kapanmıştır. Bu nedenle kadının yeri evidir. Böylece bir ev kuşu olarak kadın tabii ki toplumsal anlamda bir hiç, ikinci cins olurken iktisadi, siyasi ve entelektüel yaşamın başını çeken erkek üstün cins olur. Bu ataerkil propagandada kadınların analık işlevleri, toplumumuzdaki cinsler arası eşitsizlikleri ve kadınların aşağılanan konumlarını haklı göstermek için kullanılır. İlkel anaerkil toplumda kadının önder konumunun açığa çıkartılması bu kapitalist mite meydan okudu. Yabanıl kadınlar çocuk doğuruyorlardı ve yine de özgür, bağımsız olup toplumsal ve kültürel yaşamın tam merkezinde yer alıyorlardı. Bu yalnızca kadın sorununu değil, kutsal aileyi de kapsadığı için oldukça hassas bir noktaya dokunuyordu. Diğer eşitlik ve özgürlüklerin yanı sıra, erkek hakimiyetindeki bizim toplumumuzda kadınlara dayatılan katı cinsel kısıtlamaların tam tersine, kadınlar içinde erkekler kadar özgür cinsel ilişkilerin var olmuş olması, iki toplum arasındaki farklılığı daha da derinleştiriyordu. Muhaliflerin kabul etmeyi zor buldukları ilkel toplumun bir başka yönü, ilkel insanların çocukların ebeveynlerinin kim olduğu konusunda hiçbir şey bilmemeleri ve bu konuya hiç önem vermemeleriydi. Çocuklar ne özel mülkiyet konusu başka eşyalar gibi sahip olunuyorlardı, ne de ailenin zenginliğine, bağlı olduğu sınıfa ya da ırka göre birbirlerine yabancılaştırılıyorlardı. Bir klan topluluğundaki tüm yetişkinler kendilerini tüm çocukların toplumsal ebeveyni olarak görüyor, her birine eşit ölçüde bakıyorlardı. Bir yanda şımartılmış, öte yanda ise ihmal edilmiş, hasta ve aç çocuklar gibi dehşete düşürücü ve şaşırtıcı durumlar yoktu. Tek tek ailenin henüz var olmadığı komünel toplumda, kimin biyolojik baba ve hatta anne olduğunu bilmek yersiz ve önemsizdi. Bu rahatsız edici keşifleri kabullenmek zordu ve bunlar büyük bir direnişle karşılaştılar. Karşı çıkanların tutumları iki maddede özetlenebilir. 1. Toplum hiçbir zaman anaerkil bir yapıya sahip olmamıştır. Yabanıl kadınlar da bugünkü uygar kız kardeşleri kadar aşağılanmışlardır. En fazlasından söylenebilen bu kültür çeşitliliği içinde kimi grupların ana soylu akrabalık ve zürriyet gibi acayip bir adet edindikleridir. Ancak bu garipliğin nasıl veya neden oluştuğu açıklığa kavuşturulamamıştır. 2. Bugün bildiğimiz anlamda çekirdek aile, antropolojinin kurucuları ve Marksistlerin belirttikleri gibi tarihte sonradan ortaya çıkmış bir gelişme değildir. Hep ola gelmiştir ve hep bir baba ailesi olmuştur. Anaerkinin hiçbir zaman var olmadığı ve baba ailesinin her zaman var olduğu yollu bu iki önerme etle tırnak gibidir. Bu önermeler antropolojinin kuramsal gelişiminin ve kadınların geçmişinin ilk dönemlerinin doğru biçimde anlaşılabilmesinin önündeki başlıca engellerdir. Bu nedenle anaerkil toplumsal örgütlenme sisteminin önce gelirliğine ilişkin bazı kanıtları kısaca bir gözden geçirelim. Anaerki, matriarchi terimi J.J. Bahowen'in eski toplumda kadının yüksek mevkiine dikkati çektiği Das Mutter Recht, Ana Hakkı adlı çalışmasının 1861 yılında yayımlanmasından sonra kullanılmaya başlandı. Eski toplumdaki bu durumun nedenini bulmaya çalışan Bahowen şu sonuca vardı. Özgür cinsel ilişkiler yaşandığı ve çocukların babaları bilinmediği için bu durum kadınlara ana hakkı adını verdiği dönemde önder mevkiini vermekteydi. Esas da bu tez kadınların gücünün kaynağını çocuk doğurma işlevlerine bağlıyordu. Bizim toplumumuzda kadınların aşağı konumlarının başlıca nedeni olarak kabul edilen şey, onların doğurganlık işlevleri olduğu için bu bir paradokstu. Öyleyse nasıl oluyordu da bugün kadınlar için en ciddi engel olarak gördüğümüz analık işlevleri, onları ilkel toplumda böylesine üstün bir konuma getiriyordu? Bu şaşırtıcı bulmaca Robert Birifalt, The Mothers, Analar adlı çalışmasını 1927'de yayımlayana dek cevapsız kaldı. Birifalt, kadınların yeni yaşamının yaratıcıları olmalarından dolayı değil, bu özgür işlevlerinin bir sonucu olarak yaşam gereksinmelerinin temel üreticileri haline gelmelerinden dolayı ilkel toplumda başı çeken bir konum edindiklerini gösterdi. Başka bir deyişle, kadınlar sağ kalabilme ve çocuklarını besleyip onlara bakabilme mücadelesinin belli bir noktasında emek faaliyetlerine yöneldiler ve bu yeni işlevleri onları toplumsal yaşamın en eski biçimlerinin kurucuları ve önderleri yaptı. Birifalt'ın yanı sıra V. Gordon Child, Sir James Fraser, Otis, Tufton Mason gibi birçok bilgin, ilkel kadınların yürüttüğü geniş kapsamlı üretim faaliyetlerine ve insanlığı basit yabanıl ekonomi seviyesinden yükseltmekte oynadıkları hayati role ayrıntıları ile değinmişlerdir. Toparlarsak, erkeklerin tüm vakitlerini avcılığa ve savaşçılığa ayırdıkları dönemde, toplumsal ilerlemenin temelindeki başlıca alet, ustalık ve tekniklerin birçoğunu kadınlar geliştirmiştir. Yiyecek toplamaktan önce basit bahçeciliğe, sonra da tarıma geçtiler. Çömlekçilik, dericilik, dokuma, ev yapımı ve benzeri dahil, yaptıkları çeşitli zanaatlardan botanik, kimya, tıp ve diğer bilimsel bilgi dallarının temellerini geliştirdiler. Böylece kadınlar yalnızca ilk çiftçiler ve sanayi işçileri olmakla kalmayıp, aynı zamanda yaptıkları işlerin çeşitliliği sayesinde kafalarını ve zekalarını geliştirerek, becerilerini ve kültür birikimlerini yeni üretici kuşaklara aktaran temel eğitimciler haline geldiler. Engels'in işaret ettiği gibi, bütün toplumların dayanmış oldukları iki temel direk, üretim ve üremedir. Öyle ki kendi topluluklarının toplumsal önderleri ve yöneticileri haline gelenler, hem yeni yaşamı hem de yaşamın maddi gereksinmelerini üreten kadınlar oldu. Bu başarıyı da tek tek her kadının yalnızca kendi çocuklarına yönelik aynı türden görevleri yerine getirmek üzere kapanıp kalacağı, ayrı ayrı evlere dağılmış olmamalarına, kolektif üreticiler topluluğu olarak birlikte çalışmalarına borçludurlar. Bütün bunları yapabilmelerinin nedeni de, kendi üzerlerinde yer alan, onlara ne yapacaklarını söyleyen ya da çabalarını kısıtlayan yönetici bir gücün bulunmayışıdır. Bu en eski toplumun içinde kadınların merkezi bir yer aldıkları, anaerkil bir yapıya neden sahip olduğunu açıklamaktadır. Kadınların toplumsal güçlerinin kaynağı, yürüttükleri üretim faaliyetleriydi. Bu ülkede Amerikalı Kızılderililer kadınlarına, kabilelerinin ve klanlarının dişi yöneticileri derler ve onlara büyük saygı gösterirlerdi. Kadınların çoktandır aşağılandıkları Avrupa'nın uygar ataerkil uluslarından ilk göçmenler buralara geldiklerinde, bu yabanılların kadınların fikir birliği ya da onayı olmadan hiçbir önemli kolektif karar almamalarını hayretle karşıladılar. Öyleyse işte burada geçmişin kanıtlarıyla kadınların her zaman aşağı cins oldukları ve yerlerinin evleri olduğu miti çürütülmüş oluyor. Çünkü Birifat'ın anaerkil kuramı ile Engels'in toplumun kökenlerine ilişkin emek kuramını bir araya getirdiğimizde, kadınların bırakınız ev kuşu olmayı, insanlığın ilk toplumsal örgütlenmesinin yaratıcıları ve koruyucuları olduklarını görürüz. Engels'in gösterdiği gibi, insanlar ancak üretim faaliyetleri sayesinde hayvanlar aleminden çıkabilmişlerdir. O halde daha somut olarak, bu üretim faaliyetlerini başlatan ve yönlendiren ve bu nedenle insanlığın bu büyük yaratılışı ve yükseltilişi hareketinde başlıca pay sahibi olmakla onurlandırılması gereken kadınlardır. Kadınların tarihte oynadıkları role ilişkin bu görüş, daha sonraki ataerkil dönemde insanın çöküşünün sorumlusu olarak sunulan İncil'deki Havva'nın oynadığı role ilişkin görüşten oldukça farklıdır. Gerçekte tarihsel evrimin o başlıca dönüm noktasında olan şey kadının çöküşüydü. Bu muazzam tersine dönüş nasıl meydana geldi? Bu dönüş toplumun yapısında beliren büyük değişikliklerle ve baştaki komünistçe sistemin çözülmesiyle başladı. Kadınlar kolektivist kurumlarını korudukları sürece alaşağı edilemezlerdi. Ancak özel mülkiyet, tek eşli evlilik ve aileden oluşan yeni sistemin doğuşuyla birlikte kadınlar, her biri tek tek evlerde yalnız bir eş ve ana olacak şekilde dağıldılar. Birlikte oldukları sürece büyük bir toplumsal güç oluşturuyorlardı. Birbirlerinden ayrılıp yalıtılarak, mutfağa kapatılıp çocuk bakmakla sınırlandırılarak güçsüzleştirildiler. Ne var ki bu tarihsel süreç, evlilik kurumunun ve ailenin her zaman var olduğunu ve ortadan kaldırılamayacağını belirten mitleri savunanlarca gizlenmiş ya da yatsınmıştır. Evlilik ve aile konusunda uzun zamandan beri başlıca otorite olarak kabul edilen Edward Westermarck, bu kurumun köklerini hayvanlar alemine kadar da götürmüştür. Öne sürdüğü tez, hayvanlarla ortak yanımız olan doğal ihtiyaçlar ve işlevler ile yalnızca insanlar tarafından yaratılmış olan toplumsal kurumlar arasında hiçbir ayrım yapmadığı için yanlıştır. Yani cinsiyet ve üreme gibi doğal işlevler bakımından hayvanlarla ortak yanımız varken hayvanlar aleminde evlilik ya da baba ailesi diye bir kurum yoktur. Gerçi bir ana ailesinden söz etmek mümkündür ama bunu ana ve yavruları diye adlandırmak daha doğru olacaktır. Doğada kendi kendilerine bakacak hale gelene dek çocukları besleyen ve onlara bakan annedir. Sonra bu ana ailesi de parçalanır ve herkes kendi yoluna gider. Hayvanlar aleminden ilk insanların dünyasına geçtiğimizde hala aile diye bir şey yoktur. Karşımıza çıkan ana yanlı gens ya da klandır. Bunlar klandaki kız ya da erkek kardeşler olarak bir arada yaşayan ve çalışan bir grup insandır. Başka bir deyişle, eski toplum yalnızca bir anaerki, matriarchi değil, aynı zamanda bir kardeş erki, fratriarchi, insanların kardeşliği idi. Çocuklar için yaşça büyük bütün kadınlar, ana bütün erkekler ise anaların kardeşleri ya da dayılardı. Öyle ki birçok ilkel dilde klan terimi aynı zamanda analık ya da kardeşlik diye tercüme edilmektedir. Bu klan toplumu hayvanca yaşama koşullarından kopuşun ilk işaretiydi. Hayvanlar aleminde erkeklerin kardeşliği diye bir şey yoktur. Tam tersine doğa, yiyecek ve eş bulmak için birbirleriyle yarışan hayvanların uğraşmaları ve mücadeleleriyle doludur. Öte yandan bütün klan erkekleri, üretim ve toplumsal yaşamın kolektivist ilkeleri temeli üzerine kurulu bir dayanışma ve kardeşlik içinde bütünleşmişlerdi. Erkeklerin anaların kardeşleri konumunda olmaları, anaerkil sistemin önce gelirliğinin en açık kanıtlarından biridir. Baba ailesinin henüz ortaya çıkmadığı ya da pek gelişmediği tüm ilkel dünyada, günümüz toplumundaki babanın gördüğü işlevleri onlar, yani anaların erkek kardeşleri yüklenmişlerdi. Kimi zaman avunculate, dayılık diye adlandırılan bu kurumu, antropolog E. Adamson Hobel iyi betimlemiştir. Susu'nun analık temel özü kız kardeş erkek kardeş ilişkisidir. Kocanın burada yeri yoktur. Üremeyi sağlayıcılığı dışında onun rolünü kısmen ya da bütünüyle ananın erkek kardeşi üstlenir. Oğlan çocuklarına erkek işlerini öğretmenin temel yükü ananın erkek kardeşine düşer. Dayının eşyalarının çoğu yeğenlerine kalır. Susu'nun iyice kurumlaşmış olduğu yerlerde bizim bildiğimiz anlamıyla baba sahneden silinip atılmıştır. Man in the primitive world, ilkel dünyada insan. Ana erkek kardeş klanının kabile toplumunun ilk iktisadi birimi olduğu konusundaki bu gerçekler, baba ailesinin her zaman var olduğu iddiasını çürütmektedir. Bu iddia çoğunlukla kadınların iktisadi bağımlılıklarına dayanılarak yapılmaktadır. Bir koca olmadan kadına ve çocuklarına kim bakardı? Başka bir deyişle, kadınların hep aciz, bağımlı yaratıklar ola geldiklerine, her küçük aile biriminin başında bir baba olmadığı takdirde toplumun çökeceğine inanmamız istenir. Ama insanın tarihinin başlangıç dönemlerine özgü gerçekler bunun aksini kanıtlamaktadır. İlkel toplum yalnızca varlığını sürdürmekle kalmayıp, aynı zamanda geliştiyse bunun nedeni ilkel insanların komünal toplumda, topluluğun bütün çocuklarına karşı bütün kadınların toplu olarak ana işlevini, bütün erkeklerin de toplu olarak baba işlevini yerine getirmeleriydi. Ne hiçbir kadın geçinebilmek için herhangi bir erkek bireye, ne de hiçbir çocuk bir babaya, hatta anaya bağımlıydı. Zamanın akışı içinde ilk evli çiftler ya da eş aileleri ortaya çıktı. Ve kadınların kocaları, yeni iktisadi ortaklar olarak klan kardeşlerinin yerini aldılar. Bununla birlikte topluluk kolektivist ilkelerini koruduğu sürece aileye bağımlılık ya da aileler arası eşitsizlikler diye bir şey olmadı. Tüm toplum her bir üyesi için gerekli şeyleri sağlıyordu ve bütün yetişkinler toplumsal bakımdan topluluktaki bütün çocukların ana ve babalarıydılar. Kardeşlik hala toplumsal ilişkilerin temeliydi. Avrupalı işgalciler altın aramak için Amerika'ya gelip burada yaşayan yerlilerle karşılaştıklarında her iki tarafta birbirinin bakış açılarını, geleneklerini ve standartlarını anlayamadılar. Örneğin Peder Lejeune bir Iroquois Kızılderilisine kendisinin olmayan çocukları nasıl bu kadar sevebildiğini sorunca Kızılderili ona öfkeyle baktı ve şu cevabı verdi. Sende hiç duygu yok. Sen yalnızca kendi öz çocuklarını seviyorsun. Biz kabilenin tüm çocuklarını severiz. Biz hepimiz onların anası ve babasıyız. Avrupa'da bırakmış olduğu hırslı para delisi uygar toplum ile şimdi birlikte yaşadığı yerlilerin soylu ruhları arasındaki zıtlık karşısında hayrete düşen bir Cizvit misyoneri şöyle yazıyordu. Bu yabanıllar benim senin diye bir şey bilmiyorlar. Yani birine ait olan bir şeyin herkese ait olduğu söylenebilir. Para kullananlar yalnızca Hristiyan olan ve köylerimizin kapılarında oturanlar. Diğerleri paraya dokunmuyorlar bile. Ona Fransız yılanı diyorlar. Bizim aramızda insanların para için hırsızlık yapacaklarını, iftira atacaklarını, ihanet edeceklerini ve birbirlerini satacaklarını söylüyorlar. Birinin başkalarından daha fazla mala sahip olmasını ve daha fazlasına sahip olanların diğerlerinden daha itibarlı sayılmasını hayretle karşılıyorlar. Kendi aralarında hiç kavga etmiyorlar, birbirlerinin malını çalmıyorlar ve birbirleri için kötü söz etmiyorlar. Robert Birtwalt'ın The Mothers, Analar adlı kitabından atfen alınmıştır. Bu komünal toplumun parçalanması 6 ila 8 bin yıl kadar önce geniş ölçekli tarım ve hayvancılığa geçilmesiyle başladı. Geniş çaplı tarım ve hayvancılık daha etkin bir ekonomi ve yeni bir yaşam tarzı için gerekli olan maddi fazlalığın oluşmasına yol açtı. Çiftçilik arazi parçaları etrafında yerleşmiş, toprağı işleyen, hayvan yetiştiren ve köy sanayileriyle uğraşan insan gruplarını gerektirir. Eski yaygın kabile komünü parçalanarak önce ayrı ayrı klanlara, sonra çoğunlukla geniş aile denen ayrı çiftçi ailelerine ve nihayet çekirdek aile dediğimiz tek tek ailelere bölündü. İşte bu süreç içinde baba ailesi toplumun temel birimi olarak klanın tümüyle yerini aldı.